Ayrım 6.
Hayatım boyunca hiç böyle üzüleceğimi, birinin beni böyle acıtacağını düşünmemiştim. Şimdi inan bana, yüreğimi söküp çıkartmaktan başka bir şey istemiyorum. Binlerce yıl önce çok uzak bir uygarlıkta yaptıkları gibi. Onlar da aşk acısına çare olarak mı bunu bulmuşlardı acaba? İnsanlara ne yaptığını biliyor musun sevgili Nevit? Onları sakız gibi çiğniyorsun. Şekerleri bitince de tükürüyorsun. Benzetmeyi hiç beğenmedin değil mi? Belki uzaktan gördüğüm, gizlice fotoğraflarına baktığım eski sevgililerin ve ben senin kurbanların. O eski tasvirlerdeki aşk tanrısına ne çok benziyorsun. Sevimli, inanılmaz güzellikte bir çocuk. İnsan elindeki oku oyuncak sanıyor önce. Çocuğun güzelliği okun tehlikesini unutturuyor. Oysa doğru, sen onu hiç gizlemedin. Kalbimizden vurulacağımızı bile bile geldik. Ama şimdi yemin ederim hiçbir şey o oku çıkarıp atmama yardım edemiyor. Gittiğim yerlerde insanlara bakıyorum, hepsinden nefret ediyorum. Dün evde yatağına yatıp, üstünde kim bilir benle birlikte olduğun günlerde bile kaç kadınla seviştiğin yatağında, bu kez gerçekten gidip gidemeyeceğimi düşündüm. Yine de kalmak istedim, biliyor musun? Hala kalmak istiyorum. Birini sevmek böyle bir şeymiş demek ki. Çok sıkıldın değil mi? Bir tek görüntü hiç sana yeter mi? Ne istiyorsun, bütün kadınları mı? Kahretsin, bütün kadınları alamazsın. Evde başka bir kadına ait her ayrıntıyı buluşumda sana sorduğum gibi yine sorsam gülüp geçeceksin. Neden doğruyu söylemiyorsun? Yaşamın başka alanlarındaki inanılmaz dürüstlüğünü neden sürdürmüyorsun? Hepimizi aynı şeyi yapmadın mı? Bizi üzülmeyelim diye mi? Bir keresinde bana neden herkesi üzüyorum, tek istediğim kimseyi üzmemek olduğu halde neden en sevdiğim insanlar bile günün birinde benim yüzümden acı çekiyor diye sormuştun. Telefonda ağlıyordun. Belli belirsiz, ilk kez neler olduğunu anlamıyordum. Kimsenin seni böyle üzmeye hakkı olmadığını düşünüyordum. Senin istediğini yapman gerektiğini, yaşamını başkalarının kuramayacağını, herkesin kendi hayatını, kendi acısını kendi başına yaşayacağını söylemiştim. Çünkü o zaman senin yanındaydım ve belki de kapının dışında kalan, içeride olduğunu bildiği halde kapıyı açmadığını anlayan bir başkası sana şimdi kapının dışında kalınca söylediklerimi söylemişti. Ancak şimdi hem de aynı acıyı duyduğum zaman anlayabiliyorum söylediklerinin doğru olduğunu. Evet, sen herkesi üzüyorsun, inanılmaz acı veriyorsun, şu ünlü çapkınlara benziyorsun. Ama onların ne olduğunu biliyoruz. Senin gibi sevgi dolu değiller. Sen efsunlu bir sıvı gibi içimdeki boşluklara girdin. Damarlarımda dolaşmaya başladın. Kurtulmak mümkün değil. Herkes birbirini aldatıyor ama şaşırmıyorsun. Bu kadar etkilenmiyorsun. Kimse kendini böylesine vermiyor çünkü. Kimse okunu öylesine doğru yere saplamıyor. Şimdi o kapıda ağlayan kızı, sana yıllardır aşk mektupları yazan, kendi kendine ismini yazdığı duvarlarına bakıp özleyen öteki kadını, uzak bir ülkeye giden bir başkasını, hepsini anlıyorum. Hepsinin acısını taşıyorum içimde. Senden nefret ediyorum artık. Senin için ne değişiyor? Eve başka bir kadın geliyor. Yeni bir macera başlıyor. Yeni bir müzik çalıyor. Telefonu cevap makinesine bağlıyorsun ve onunla sevişmeye başlıyorsun. Şekeri bitene dek. Doğru, sen hep söyledin. Dünya yalanlarla dolu. Belki becerebilseydim, senin kurduğun yalanlardan bir dünyanın içinde kalabilseydim, yine de sana sarıldığımda bu dünyada güvenebildiğim tek kişi olduğunu, bir çocuk, bir erkek, bir dost, bir kardeş gibi huzur içinde yanında uyuduğum tek insan olduğuna inansaydım, beceremedim. Cem'in bir keresinde söylediği gibi sevgiye doymuyorsun sen. Tam onun cümlesiyle sevilmediğini hissettiği hiçbir yerde durmaz. Hayır, yanlış söyledim. Çok sevilmediği hiçbir yerde durmaz. Hepimizin onu çılgınca sevdiğimize inanmazsa artık yaşayamaz. Ne tuhaf, bunları yazarken bile gözümün önündesin. Dayanılmaz gülümseyişini, sevgiyle dolu gözlerini görünce birden yine sana kızmaktan vazgeçiyorum. Onu küçük, çok sevimli olduğu için yaramazlıklarına göz yumulan bir çocuk gibi düşünmelisin. Büyüyecek ve artık yanaklarını sıkamayacaksın. Bunu bile bile nasıl kötü davranabilirsin ki, diyordu Cem. Onu mutlu edecek, onunla birlikte olacak insanın nasıl biri olduğunu biliyorum. Ona çılgınca aşık ama kendini silebilen biri. Hep yanında olacak, onun küçük yalanlarına, kaçamaklarına, bir macera peşinde kayboluşlarına aldırmayacak. Mutlu olduğunda herkesi mutlu edeceğini, özgürlüğü elinden alındığı anda bütünüyle mutsuz olacağını bilecek biri. Annesi gibi. Sence böyle biri var mı Nevit? Birini deliler gibi severken, onunla sevişmek için saatleri sayarken, kalabalıktaki buluşmalarda gözlerinin içine bakıp artık üstündekileri çıkarıp içine almayı, küçültüp cebine sokmayı böylesine isterken başka bir kadına bakışını görmeye dayanabilecek biri var mı? Bu mektubu hiç okumadı. O gece kendimi öldürmeyi düşündüğüm, her şeyden vazgeçtiğim o gece babam birdenbire kötüleşti. Apar topar hastaneye gittik. Geceyi onun başında geçirdim. Kendini bilmeden sayıklarken böylesine lanetlenmek için ne yaptım diye düşündüm. İşte karşımda böyle sayıklayan, her gün biraz daha ölen bu adam bir zamanların en yakışıklı, en çapkın erkeklerinden biriydi. O da Nevit gibi tüm sevenlerini aldatmıştı. Annemi bile. İlk başlarda halam hep "O kadınların ahı tuttu seni" derdi. Orada her şey karma karışıkken, her şey bitmişken böyle saçmalıkları düşünüp duruyordum. Sabah doktorlar geldi. Yeniden konuştular, yeniden ilaçlar verdiler. Her şey denetim altında diyorlardı. Sanki hayatı denetim altında tutacak denli güçlüymüşler gibi. Annemle o boktan hastane odasında oturuyorduk. Kapı açıldı, Nevit girdi. Birkaç dakika sonra babam kendine geldi. Rüya gibiydi. Evet, bence de tüm bunlar kendimi öldürmek isterken babamın kötüleşmesi, onun başında bile bir an aklımdan çıkmayan Nevit'in bir rastlantıyla öğrenip oraya gelmesi, o geldiği anda babamın düzelmesi çok garip. Orada babamın ölümünü beklediğim, Nevit'ten ayrıldığım, tüm hayatımın bittiğini düşündüğüm o gecenin sabahında Nevit'in annemle babamla oturup sanki eski bir tanıdık gibi sohbet etmesi, benim elimi tutması bir düş değilse bile Tanrı'nın işaretleriydi. Ona o mektuptan, ölmek istediğimden hiç söz etmedim. Sanki bir şey olmamış gibi yeniden başladı. Ölümden önceki son canlanış anıymış her şey için. Nereden bilebilirdim? O geceden sonra babam eski neşesine kavuştu. En azından öyle görünüyordu. İlaçlarını içiyor, dostlarını çağırıyor, odasından çıkıp yardımla evin içinde bile olsa biraz dolaşıyordu. Eskisi gibi televizyon seyretmeye bayılıyor, sevdiği eski bir film oynadığında bizi de yanında istiyordu. Nevit sık sık bize geliyor, annemle konuşuyor, babamın yanında oturup çocuklarla evlilik dizisini seyrediyordu. Yaz sonu bir haftalığına bir sahil kasabasına gittik, yalnız ikimiz. Denize girdik, çocuklarla oynadık, balığa çıktık, seviştik. Geceleri bana hiç duymadığım masallar anlattı. Kendi kendime verdiğim sözü tutuyordum artık, savaşmaktan vazgeçmiştim. Her şeyi olduğu gibi kabullenecektim, onun istediği gibi. Sürüklenip gidecekti, kendiliğinden olacaktı her şey. Bir sürü fotoğrafla tenimizde hala tuz tadı geri döndüğümüzde mutlu olduğumu kendime bile söylemek istemiyordum. Esra ile yüzyıllar öncesinden kalma bir kiliseye gidip adaklar adamıştık. Her şey yoluna girecekti. Kendi kendime insan sonsuza dek kötü şeylerle karşılaşmaz ya, bir yerde bir dönüm noktası olmalı diyordum. Annem bile arkadaşlarıyla oyuna gitmeye, eve insanlar çağırmaya, babama bakmaya gelen hemşirelere iyi davranmaya başlamıştı. İstediğim okulu kazandığım haberi geldiği akşam Nevit'le yemeğe gittik. Dönüşte beni eve bırakırken annemle oturup gelecekten söz ettik. Bence üçümüzün gelecekten söz etmesi oldukça garipti, gerçekten. Babamın hastaneye kaldırıldığı o geceden sonra evde kalmaya özen gösteriyordum. Her an yeniden böyle bir şey olacağı korkusu vardı içimde. İçeriden en küçük bir ses gelse ayağa fırlıyordum. Bütün uykularım tedirgin bir alacakaranlığa dönmüştü. Okul açıldı. Uzun, sıcak, karmakarışık yazın ardından yeni bir dönem başladı hayatımda. Nevit sanki durgunlaşmıştı. Ne zaman arasam evde oturuyor, kitap okuyor, filmiyle uğraşıyordu. Ama onu bu durgunluk dönemlerinde pek mutlu görmüyordum. Söylemediği ama içini kemiren bir şeyler vardı. Fazla zaman geçmedi, yine her şey eskisine dönüverdi. Yine kaçamak cevaplar, yine kuşkular, yine uzaklaşmalar. Beni iten, istediğim gibi davranmamı engelleyen, uzakta tutan o eli yine hissetmeye başladım. Ama sanki birdenbire büyümüştüm. Çok soğuk, yağmurlu bir Ekim sabahı babam öldü. Nevit'e ancak akşam haber verebildim. "Gelmemi ister misin?" diye sordu. O an öylesine büyük bir darbe yemiştim ki artık başkaları etkilemiyordu bile. "Hayır, gelme," dedim. "Burası çok kalabalık. Zaten yapılacak her şeyi yaptılar." Cenazede beraberdik. Bana sarılmıştı. Mezarın içine kadar girdi. Annem ağlarken yanına gidip elini tuttu. Çok üzgün görünüyordu. Gerçekten üzgün. Ama birdenbire uzaklaşmıştık sanki. Babamı düşündüm. Bütün yaşamı mücadelelerle geçmiş. Her şeyi kendi başına başarmış biriydi o. Kazadan sonra yeniden yürüyeceğine inanmış. Yıllarca uğraşmış. Ama sonunda gerçeği anlayıp vazgeçmişti. Her şeyle alay etmişti ondan sonra. bana insanın başına ne gelirse gelsin yaşayabileceğini, sonsuz bir acıyla da yaşanabileceğini öğretmişti. Ölümünden birkaç hafta önce her zaman güçlü olmalısın demişti. Kendi başına yaşayabilmelisin. Biz olmasak da, yanında sevdiğin kimse olmasa da sen güçlüsün. Yaşamını kuracak her şeye sahipsin. Sakın bir işe başladığında, bir karar verdiğinde yarı yoldan dönme. Her şeyi aşıp başardığını görünce o tereddüt anına güleceksin. Eğer vazgeçersen asla sonuna ulaşamayacaksın. Bütün bunlardan sonra artık eskisi gibi güvensiz, her an ağlamaya hazır, korkak biri değildim. Artık Nevit'le yaşanan bu çılgınca iniş çıkışlardan, bir an mutluluktan uçarken birkaç dakika sonra belki bir bakışla, tek bir sözcükle, mutfakta gördüğüm iki kadehle, yatak örtüsünde anlam veremediğim lekeyle yeniden büyük bir çaresizliğe, umutsuzluğa düşmekten yorulmuştum. Dev bir dalganın üstünde tam uzaklara gittiğimi sanırken bir başka darbeyle kendimi yine kıyıda buluyordum. Tabii tek başına. Onunla sevişirken çocukken bile görmediğim denli güzel, renkli, karma karışık bir düşteydim. Masal kahramanım ya da beni parçalayan canavar, hiç önemi yoktu. Yalnızca o düşü yaşamak, böylesine canlı hissetmek, sesleri, çığlıkları, benim, onun, darbeleri, dokunuşları, dönüşleri, o düşü kaplayan ve sanki düş olmasını sağlayan, bizi ve tüm görüntüleri saran sıvıyı kişinin sonsuza dek kalmak isteyeceği, biraz kuytu, biraz ıslak, biraz buğulu, biraz karanlık ama sıcak bir dünyayı yaşamak hala inanamadığım bir şey. Bir başkasının böyle hissedeceğini, bir başkasıyla bunu yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum. Sanki ne zamandır ait olduğum bir dünya, bir başka gerçeklik vardı ve onu buldum. İşte seviştiğimiz zaman bir anda oraya gidiyordum, ait olduğum yere. Bu dünyanın sevmediğim, katlanamadığım görüntülerinden beni kurtaran, onları unutturan bir yere. Ama orada kalamıyordum ki. Her keresinde yeniden dönmek sarsıyordu. Bu iki dünyayı bağdaştıramıyordum, bir araya getiremiyordum. Ona anlatamıyordum, başkalarına anlatamıyordum. Hiç anlatamadım ki. Birine ara sıra gidip geldiğiniz başka bir dünyadan söz etmek mümkün mü? Hem de dokunuşlarla. Ayrılmaya karar verdikten sonra ona yazdığım ve okuyacağı ilk ve son mektupta bunlardan söz ettim işte. Evet, beni oraya götüren, yıllardır aradığım, nasıl gireceğimi, o kapıyı açacak tılsımlı sözcükleri aradığım gerçek ülkeme taşıyacak şifreyi sen buldun ve yine biliyorum ki senle gidecek. Senin söylediğin gibi her şey bir arada olmuyor. Seni gördüğüm her gün, her gece, her sabah gözlerime yerleşen o pırıltıyı senin de taşımanı istiyordum. Ben varken çalan telefonları açıp yanında olduğumu söylemeni. Bütün o kadınları, en çok da bir zamanlar, şimdi bu duyduklarımı sana yaşatan o kadını unutmanı istiyordum. Yaşamın bana nasıl bıkkınlık verdiğini, bu insanlardan, yüreklerine kazınmış tüm bu kötülüklerden, televizyonda görünce ağladığım savaşlardan, yıkımlardan, bu yoksulluktan, bu hastanelerden, mezarlıklardan, bu çirkinliklerden nasıl usandığımı, bunları taşıyamayacak denli zayıf olduğumu anlamanı, korkarak uyandığım gecelerde anlattıklarımı geçiştirip beni sakinleştireceğine, hepsinin doğru olduğunu ama yanımda olduğunu söylemeni istiyordum. Oysa sen haklıydın, bunların hepsini yaşamıştın. Böylesine acı duyarak, böyle her şeyin sana çarpıp zedelemesine izin vererek yaşanamayacağını biliyordun. Evet, öğrendim. Şimdi bunca zaman sonra bana ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Söylediklerini yapıyorum. Bu dünyaya geri döndüm. Artık o hala hatırladıkça beni ürperten dalgalanmaları istemiyorum. Dakikalarca çalıp açılmayan telefonun sesini ya da makinedeki boğuk cümleleri ne zamandır duymuyorum. Bana her gün çiçekler gönderen biri var. Her gün gelen çiçekleri seviyorum. Dünyanın en güzel kadını olduğumu duymak hoşuma gidiyor. Evet, haklıymışsın. Öğrenmek gereken tek şey buymuş. Suyun üstündeki taşlara basarak yürüyüp gitmek, içine girmemek, yansıyan görüntülere bakmamak. Öyle yapıyorum işte. Her şey düz bir çizgide gidiyor. Beklenmedik bir şey yok. Şaşırtacak bir şey yok. O her gün aynı saatte arıyor. Aynı saatte çiçekler geliyor. Armağanlar. Onun tam yanında duruyorum. Bu ne demek biliyor musun? Tam yanında durmak. Bir kadın senin ancak arkanda durabiliyor sevgili Nevit. Kocaman görüntünün ardında bir yerde. Gölgenden seçilemiyor. Başkaları da var mı bunu asla bilemiyorsun. Bilemedim. Bence vardı. Hep vardı ama her keresinde ince söz oyunlarıyla, yüzündeki gergin ifadeyle, gözlerine yerleşen bıkkınlıkla beni hep yalanladın. Şimdi biliyorum, senin tek bir kadınla, tek bir kitapla, tek bir müzik parçasıyla mutlu olmayacağını, her sabah kalktığında yeni bir heyecan duymazsan mutsuzluktan öleceğini biliyorum. Bunu sana yaşatmak isterdim. Gerçekten istediğim tek şey buydu. Seni her sabah uyandığında yeniden mutlu etmek. Böylece çılgınca görüntüler eşliğinde ama benle yaşamını sağlamak. Oysa senin değişimlerine kapılmaktan, onları izlemekten, onları yorumlamaya çalışmaktan başka bir şey yapamadım ki. Belki doğru, yalan söyledim. İstediğim tek şeyin seninle bu sonsuz maceraya girmek olduğunu, her gün yeniden tek bir bakışla, telefonun çalmasıyla, küçük bir kağıda yazılmış sözcüklerle kalp atışlarının hızlanmasını, beklenmedik bir anda tam her şey yoluna girdi derken yerin ayaklarımın altından kayıvermesini, bu sonsuz sarsıntıyı istediğimi söylerken yalan söyledim. Ama beni senden iyi kim anlayabilir? Belki de aslında hiçbir şey istemiyordum. Ne istediğimi, ne düşündüğümü sözcükler halinde belirginleştiremiyordum bile. Birlikte saatlerce oturduğumuz o ilk gece seni seviyordum. Ve bunca zaman hep aynı, hala aynı. Seni seviyorum, doğrusu bu. Sürekli bir duvara çarptım. Sürekli sanki görülmez bir el beni uzakta tutuyordu. Yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamadım. Senin istediğin kadın. Bu nasıl bir şeydi bilmiyorum. Onu olmaya çalıştım. Yeter ki o duvar belirmesin, o görünmez el beni yine itmesin diye. Senin sevimli küçük kızın, senin küçük fahişen, senin dostun. Evet, bunları senle öğrendim. Birinden, delice sevdiğin birinden ayrılmak zorunda olmak ama ayrılırken onu da içinde götürmek. İçinde, ondan uzaklaştığın, her adımda onun içinde büyüdüğünü, içine sığmadığını duymak, kurtulmaya çalışmak, içinde tutmaya çalışmak, boğulmak, bütün bir dünyanın, bütün görüntülerin, anıların, çocukluk günlerinin, gelecek düşlerinin, bugünün renklerinin silini verdiği bir anda yine de ayrılmak zorunda olmak. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Eminim biliyorsundur. İşte şimdi senden ayrıldım. Sanki o ilk ayrılık anında içime sığdırmaya çalışıp başaramadığım şey şimdi sakince duruyor. Zaman zaman kalbimi sıkıştıran, karın boşluğundaki o bildik burkulmaya yol açan, ellerimi titreten, gözlerimin dolmasını sağlayan o olsa da eskisi gibi değil. Duruyor. Sanki içimde katılaşan bir ruh. Bak artık ağlamıyorum. Kendimi öldüreceğimden korkuyorlardı. Kendini öldürmek başka nasıl olabilir ki? İçindeki coşkuyu, içindeki çocukluğu, içindeki mutluluğu, içindeki her şeye rağmen kendini verişi öldürmekten başka nasıl olabilir ki? Bütün bunların olmadığı bir dünyaya geri döndüm. Hepinizin söylediği gibi, hepinizin yaşadığı ve yaşadığı sürece söylenip durduğu, başka şeyler söyleyip yine de onların değil bu katılaşan yüreğinizi bulduğunuz dünyaya geri döndüm. Belki de tek istediğim birlikte bir şarkı söylemekti. Benim şarkımı. Basit, sıradan, sevimli bir şarkı. Ama söylemedin.